Tekrar. Oysa adımız da uygun için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlı yayınımıza. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de bugün de Hayatın Sesleri'nde hayatın tüm güzel seslerini sizlere ulaştırabilmek adına canlı yayında huzurlarınızdayız. Siz de bizimle olun istiyoruz. Bu güzel programı sizleri de davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Türkiye'nin alan kodu çip 090, hemen sonrasında Ankara'nın 312 ve 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Bu telefonlardan bize ulaşarak değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Elektronik posta ulaştırmak isterseniz hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter Hayatın Sesleri yazarak da yine bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sizlerle buluşuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Saatlerimiz 15.55'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Dediğim gibi bu haftanın bu güzel gününde, haftanın ilk iş gününde çok değerli konuklarımızı stüdyomuzda sizlere ulaştıracağız. 2018 içinde Türkiye Turizm Yılı ilan edildi ve içinde yıl boyunca Türkiye'ye dair çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürümüz Sayın İrfan Önal'la güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında matematik kaygısından bahsedeceğiz. Bugün ilkokullarımız da başladı. Sevgili yavrularımız ilkokula başladılar, ortaokula başladılar, liseye başladılar ama matematik kaygısı hepsinin ne yazık ki içlerinde olan bir kaygı. Bu konuyu detaylandıracağız. MEF Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Taylan'la telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Ve harika bir program sizleri bekliyor diyebiliriz şimdiden. Hayatın Sesleri başlıyor güzel bir müzikle. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Gerçek canımı acıttı çoğu zaman ama en büyük yangın yalandı. Ben yine de ikinci bir halden hiç korkmadan tek cephede savaşıyorum. İnsanım ben de nihayetinde kaybım. Kendim olsa da alışıyorum. Ne kadar sonuydu bazen gün dünyada yepyeni bir masaldı. Gerçek canımı acıttı çoğu zaman, ama en büyük yangın yalandı. Ben yine de ikinci bir halden, hiç korkmadan tek cephede savaşıyorum. İnsanım ben de nihayetinde, kaybım kendim olsa da alışıyorum. Ne kadar
Seslerinde ilk konuğumuzu stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Çok güzel bir konuyu konuşacağız. Dostluk konuşacağız, barış konuşacağız, kardeşlik konuşacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok kıymetli tanıtma genel müdürü Sayın İrfan Önal stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Önal.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz efendim, geldiğiniz için çok sağ olun. Dedim ya, bugün dostluk kardeşlik konuşacağız diye. Çin'de 2018 yılı Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edildi ve günümüze dek çok önemli etkinlikler gerçekleştirildi. Sayın konuğumuz da Çin'de yıl boyunca gerçekleştirilen bu etkinlikler üzerine konuşacağız. Sayın Genel Müdürüm, Çinliler Türk halkını çok seviyor, Türkiye'yi çok seviyor. Nereden biliyoruz? Ne zaman kültür turizmle ilgili bir yere hani kendimiz gezmek için gitsek, muhakkak ve fazlasıyla orada Çinli turistleri görüyoruz. Öyle
doğru,
değil mi?
Doğru.
Bu sevgi nereden ileri geliyor?
Evet, öncelikle şunu bahsetmem gerekir ki sizin konuşmanızın başında söylediğiniz gibi asıl amaç aslında dostluk ve kardeşlik ve birbirimizi anlayabilmek. İşte bu iki konunun da özünde aslında kültür ve turizm ilişkileri yatıyor. Bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler hem bakanlık çalışanları hem bütün sektörlerimiz kendimizi çok şanslı addeden insanlarız ve bu noktada hizmet etmekten de çok mutluyuz. Evet, konumuz bu sene özellikle Çin'de Türkiye Turizm Yılı. Çinliler de Türkleri çok seviyorlar. Çünkü kendilerine yakın hissediyorlar. Yani Asya'nın doğusundaki Çin İmparatorluğu'yla batısındaki Türk İmparatorluğu ve o imparatorluk ruhunun vermiş olduğu ve o kültürün yaratmış olduğu üretimler ve birbirine yakınlıklar, bu iki toplumu aslında birbirleriyle olan ilişkilerinde hep pozitif düşünceler üretmiş. Hatta yapılan anketler ve araştırmalar da Türk insanının zihnindeki Çinlileri pozitif olarak gösteriyor ve Çinliler üzerinde yapılan araştırmalarda Türkiye ve Türk insanı üzerinde hep pozitif bir algı var. Yani informasyon ihtiyaçları var. İşte bu informasyon ihtiyaçlarını gidermek üzere de böyle bu senede olduğu gibi kültür ve turizmle ilişkili projeler üreterek bu iki toplumu, bu iki halkı birbirine yakınlaştırmaya hep birlikte çalışıyoruz.
Evet, Sayın Genel Müdürüm, şimdi Türkiye aslında onlar için çok güzel bir destinasyon. Yalnızca deniz, kum, güneş değil Türkiye'de. O kadar çok birbirinden güzel gezilecek, görülecek tarihi turistik yerlerimiz var ki sanıyorum onlara hayranlar.
Çok
o yüzden
doğru.
Dedim biz bile gezerken hani Türk turistten çok Çinli turisti görüyoruz bu gezdiğimiz, gördüğümüz Ören yerlerini. Özellikle.
Evet, şöyle ifade edeyim. Evet, Çinli turistler özellikle kültür turizmi, gastronomi ve alışveriş turizmi gibi turizm çeşitleri çeşitlerine çok ilgililer. Tabii bunun başında kültür turizmi geliyor. Ülkemizde de özellikle Safranbolu'dan başlayan bir aksta, merkezde İstanbul olmak üzere İzmir ve Hinterland'ı, Pamukkale, Fethiye, son zamanlarda çok popüler oldu Çinli turistler arasında. Antalya, Konya ve Kapadokya'ya doğru uzanan bir Batı Anadolu aksında Büyük Anadolu Turu diye ifade ettiğimiz destinasyonlarımızı çok rağbet gösteriyorlar. Evet, çokça Çinli turist görmenizin bir nedeni de bu yılın özelliği aslında. Yılın ilk 7 ayında ülkemize gelen Çinli misafirlerde %88 artış oldu.
Oh.
Bu çok sevindirici,
evet.
Ve gelecek için de çok umut verici. İşte biz de bakanlık olarak ve sektörümüz, turizm sektörümüzde Çin pazarı ile ilgili olarak amacımızın merkezinde Çinli misafirlerimize daha fazla hangi destinasyonumuzla tanıştırabiliriz ve hangi ürünlerimizle tanıştırabiliriz ve Çinli misafir sayımızı nasıl artırabiliriz? İşte bu yılda başlangıcı oldu bunun belki de ve bundan sonra önümüzde bir projeksiyonumuz var. O projeksiyon çerçevesinde bakanlık olarak sektörümüzle birlikte daha fazla Çinli misafiri ülkemizde ağırlayacak, onları turist olarak görecek faaliyetlere odaklanmış, stratejilere odaklanmış durumdayız.
2018 yılının özel olarak Çin yılı, daha doğrusu Türkiye Turizm Yılı Çin'de ilan edilmesinin bir nedeni var mı, yoksa bunun öncesi de var mı?
Efendim şöyle izah edeyim. 2012'ye gidersek 2012 yılında Türkiye'de Çin Kültür Yılı'ydı. Yine bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleşti. 2013'te Çin'de Türkiye Türk Kültür Yılı'ydı. Yine bakanlığımızın koordinasyonunda birçok faaliyet yapıldı. Ve 2016 yılında yapılan bir anlaşmayla 2018 yılı Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edildi. Şimdi buradaki amaç şu, geçmişinle beraber incelediğimizde bu iki ülke ve iki toplum birbirine yakınlaşmak istiyor. Hepimizin bildiği, biliyorsunuz, Çinlilerin bir kuşak bir yol projesi var. Bu proje çerçevesinde de, yani ekonomik ve ticari ilişkiler çerçevesinde de Çin ile ülkemiz arasındaki hem diplomatik ilişkilerin iyileşmesi ve daha da güzelleşmesi, iki ülkenin devlet başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin'e yaptığı ziyaretler ve bu iki ülkenin diplomatik anlamda da yakınlaşması bir üçüncü bacağı ihtiyaç gösteriyor. İşte o bacakta kültür ve turizm bacağı. Önemli olan bunun sayesinde iki toplumun birbirini daha iyi tanımasını sağlamak ve bütün bu ilişkiler çerçevesinde iki ülkenin ve iki toplumun ilişkilerini çoğaltmak.
İlişki çoğaltmak deyince hemen aklıma tabii insanlar arası ilişki geliyor ama bütün dinleyicilerimiz bilir, bütün herkes bilir. Çin'in bir sembolü vardır. Hani her iyiliğin içinde biraz kötülük, her kötülüğün içinde biraz iyilik vardır. Sanıyorum bizim kullandığımız sembolde de bu tema işlenmiş.
Evet, yaşamın aslında kendisi, ama hep beraber zaten iyilikleri çoğaltmak için uğraşıyoruz.
Evet.
İşte kültür ve turizm ilişkileri de bu iyilikleri çoğaltmak üzere odaklanmış durumda. Bu sene Çin'de Türkiye Turizm Yılı'nın bir logosu var. Biz burada bu logoda dinleyicilerimize anlatmak isterim belki biraz. Şuna odaklandık. Çin kültüründe o yin yang olgusunu kullanalım. Bizim kültürümüzde de bir nazar boncuğu vardır, biliyorsunuz. Yine insanları koruması, nazardan saklaması ve onun hep o
pozitif
görünüş, enerjisine, evet, görünüşüne hizmet etmesi açısından bu iki logoyu birleştirip tek bir logo haline getirdik. İki objeyi birleştirip ve böyle güzel bir logo çıktı ortaya.
Evet, logomuz şöyle, ben dinleyicilerimize biraz tasvir etmeye çalışayım.
Evet.
Hani her kötülüğün içinde biraz iyilik, her iyiliğin içinde biraz kötülük dedik ya. O noktacıkların biri nazar boncuğu şeklinde.
Evet.
O zaman kötülüğe hiç yer yok. Biz
kesinlikle
kötülüklerden nazar
kesinlikle
boncuğumuzla def ediyoruz, korunuyoruz. Sayın Öner, şimdi Çin'de turizm yılı olarak ilan ettik. Peki ne tür etkinlikler yapıldı,
evet,
bu aşamaya nasıl gelindi günümüze kadar? Bu etkinliklerin ne kadarı gerçekleştirildi, ondan bahsedelim.
Biz 2016 yılından itibaren aslında çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaları da sadece kamu olarak değil, özel sektörümüzle de işbirliği halinde planladık. Öncelikle bir Çin çalıştayı yaptık 2017'nin Kasım ayında. Bunu neden yaptık? Turizm sektörü açısından düşündüğümüzde sektörel bazı durum tespiti yapmamız gerekiyordu. Çin pazarına yönelik olarak neleri iyi yapıyoruz veya neleri biliyoruz veya neleri bilmiyoruz veya iyi yapamıyoruz, istenen düzeyde yapamıyoruz. Böyle bir durum tespiti çalıştayımız oldu ve o çalıştayın neticesinde hem sektörel anlamda turizmle ilişkili olarak hem de tanıtım anlamında bir planlama yaptık. Yıl içerisinde dağılmış 60'ın üzerinde faaliyet planladık Çin'de, Çin'in çeşitli şehirlerinde. Hatta şu ana kadar 30'un üzerinde faaliyet gerçekleşmiş durumda. Bu faaliyetler sadece Çinlilere Türk kültürünü anlatmak, onlara ülkemizi tanıtmak veya destinasyonlarımızı tanıtmak değil. Aynı zamanda bir de sektörel tarafı var bu işin. İki ülkenin sektörünü yakınlaştırmak, onların ekonomik bir faaliyet yapmasına ortam hazırlamak, onların birbirlerini tanımasına ortam hazırlamak adına da birçok faaliyetimiz oldu. Böyle iki bacaklı bir faaliyet silsilemiz yılın sonuna kadar devam edecek ama bizim burada önemsediğimiz konu şu. 2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı'nın resmi bir başlangıç olması ve bundan sonraki ilişkilerimizi daha öteye götürecek faaliyetlerin başlangıcı olmasını diliyoruz. Ve sektörümüzde de bütün yaptığımız faaliyetleri bu çerçevede biz planladık. Asıl bundan sonra daha çok faaliyetimizin olması gerekiyor. Asıl bundan sonra hem tanıtım anlamında hem iletişim anlamında orada karşılıklı olarak birçok faaliyet daha yapmamız gerekecek ve gerekiyor.
Çin çünkü gerçekten çok önemli bir pazar.
Kesinlikle.
Dünya nüfusunun çok büyük bir bölümü Çin'de yaşıyor.
Kesinlikle.
Ve mutlaka ekonomi anlamında da Türkiye'ye çok değerli katkıları olacaktır.
Kesinlikle. Şöyle size hemen ifade edeyim efendim. Geçen yıl 130 milyon Çinli gezdi dünyada. Bunların yarattığı ekonomik hacim aslında 260 milyar dolar. Yani bir Çinli ortalama 2000 dolarlık bir gelir bırakıyor gezdiği yerde. Bizim de odaklandığımız hususlardan bir tanesi ülkemize gelen Çinli misafirlerimizin ürünlerimizi yeni ürünlerle buluşturup, yeni destinasyonlarla buluşturup daha fazla ekonomik getiri sağlayacak tedbirleri de almak. Yani bizim biraz bu konuda eksiğimiz var açıkçası. 2000 dolar kazanmıyoruz ülke olarak Çinli turist başına. Bunu bu noktaya çekmek istiyoruz. Stratejimizde bu da var. Ve 2030 öngörüsü 400 milyon Çinlinin dünyada gezeceğini söylüyor bize. Bu da demek oluyor ki daha fazla çalışmalıyız ve bu ekonomik pastadan daha fazla ülkemize getiri sağlamalıyız. Yani 2030 400 milyon Çinlinin turizm hareketi, dünyada turizm hareketi içinde olacağını düşünürsek bugünkü rakamların çok çok daha üstüne çıkmamız gerektiğini ifade etmek gerekiyor.
Evet, insanın gerçekten şu anda hani algısı almıyor bu kadar yoğun bir nüfusa.
Kesinlikle.
Peki bu etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çinlilerin yaklaşımları nasıl, ilgileri nasıl, nasıl karşılıyorlar bu etkinlikleri? Hepsine katılım sağlanıyor mu?
Evet, şunu ifade etmek isterim. Konuşmamda geçti gerçi ama Çinlilerin beyninde Türkiye algısı çok pozitif. Yalnız orada bizim tespit ettiğimiz bir husus, yaptığımız anketler ve araştırmalar neticesinde eksik bilgiler var. Aslında onları daha iyi informe edersek, ülkemiz ve kültürümüzle ilgili tanıtımlarımızı daha yoğunlaştırırsak bilgileri de çoğalacak. Orada yaptığımız kültürel faaliyetlerde de bunu görüyoruz. Çok fazla ilgi gösteriyorlar ve çok sıcaklar. Bunu bizzat sahada görüyoruz biz. O açıdan bilgiye açlar. Öyle diyelim, ülkemiz ve kültürümüzle alakalı ve onu gördükçe kendilerine daha yakın buluyorlar bizi. Dediğimiz gibi yani Çinlilerin kafalarındaki imaj olumlu ülkemizle ilgili ve medeniyetimizle ilgili ama biraz daha fazla çalışıp daha fazla faaliyet gerçekleştirip onları daha fazla informe etmenin yollarını bulmamız gerekiyor.
Bunu da bakanlığımız olarak zaten muhakkak değerli çalışmalar yapıyordur arkadaşlarımız. Şöyle şimdi tanıtım deyince insanın aklına her yönden tanıtım geliyor. Evet, kültür turizm yönünden ama bir de hani dediniz ya gastronomi yönünden
mutlaka
tanıtım. Türk yemeklerinin zaten lezzeti o kadar iyi biliniyor ki hani şu anda Sayın Genel Müdürüm bize bir dosya tanıtma bülteni getirdi. Efendim şöyle anlatayım ben yine sevgili dinleyicilerimize. Bu tanıtma bülteninin üzerinde harika baklavalar var. Evet. İnsanın canını çektiren çok lezzetli. İşin bu boyutu aslında çok farklı. Çünkü eminim Çinliler de Türk yemeklerinin tadına baktığında bizim gibi aynı hazı
tabii,
alıyorlar.
Tabii kesinlikle. Gastronomi turizmi çok önemli. Dünyada trend olmuş durumda şu anda ve çok fazla gelir getiren bir turizm çeşidi. Ama ekonomik yönünün yanında ve daha da önemlisi bence kültürel yönü. Tabii ki bizim soframız, mutfağımız birçok medeniyetin üzerine oluşmuş ve birçok medeniyeti temsil eden ve kendi katlıklarımızla oluşturduğumuz bir mutfak ve dünyanın en önemli üç mutfağından bir tanesi olarak addediliyor. Bu açıdan biz bakanlık olarak da özel sektörümüzle ilgili kuruluşlar da bu alana son yıllarda artarak ilgi gösteriyorlar. Biraz önce sizin anlatmaya çalıştığınız sevgili dinleyicilerimize tanıtma bültendi. Bakın burada çok güzel bir baklava resmi var. Hı hı. Aslında burada küçük bir ayrıntı var ama çok önemli bir husustur o. Coğrafi işaretleri var bakın burada.
Aa, evet.
Bunlar Avrupa Birliği tarafından verilmiş bizim Gaziantep baklavasına verilmiş coğrafi işarettir. Bu da Türkiye Patent Kurumu'nun vermiş olduğu coğrafi işarettir. Şimdi biz bunu neden önemsiyoruz? Konuyu çok dağıtmadan hemen burada açıklamaya çalışayım. Buyurun. Ülkemiz 2000'e yakın coğrafi işaret potansiyeli olan ürüne sahip. Bizler de coğrafi işaretli ürünlerimizi turizm destinasyonlarının markalaşmasında kullanmak istiyoruz ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda da çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Yani kendimize özgü hikayelerimizi dünyayla paylaşırken coğrafi işaretli ürünlerin de bu hikayenin ve Anadolu'nun bir hikayesinin, büyük hikayesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ve bu çerçevede gastronomi alanında yaptığımız o bütün çalışmaların bir parçası olarak bunlara da yer veriyoruz. Hı hı. Diyeyim ve konumuza tekrar belki
dönelim.
Evet.
Bütün bu yapılan etkinliklerde ve çalışmalarda muhakkak çekilen filmler de oluyor ki.
Doğru.
Ben hepsine hayranım o filmlerin. Bu sene için özel olarak çekilen ve dinleyicilerimizin ulaşabileceği filmler var mı?
Çin yılıyla ilgili yaptığımız filmler var. Onları hemen size arz etmeye çalışayım. Bizim global imaj kampanyamızın adı Home Turkey. Yani sevgili dinleyicilerimiz www.hometurkey.com adresinden bizim bütün sosyal medya hesaplarımıza ve portalımıza ulaşabilirler. Hı hı. Orada YouTube Türkiye televizyon kanalı var. Hı hı. Orada da hem ülkemizi tanıtırken, ürünlerimizi tanıtırken bize aracılık eden filmlerimizi görebilirler. Hem de Çin yılına özel yaptığımız tanıtım filmini görebilirler.
İzleyebilirler.
Evet.
Şunu da belirtelim sevgili dinleyicilerimize. Evet, Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı ama Türkiye'de de Troya Yılı. Kısaca ondan da bahsedelim mi dinleyicilerimize?
Evet, bu çok güzel bir hikaye. 2018 yılını bakanlığımız Türkiye'de Troya Yılı ilan etti. Çanakkale'lilerin bizlere tavsiyesi neticesinde Troya Ören Yeri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı 2018. Bu özel yılda bir şey yapmak istedik ve biz de bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tematik bir yıl kutlaması olarak değerlendirelim istedik. Ve 2018 yılını Türkiye'de Troya Yılı ilan ettik. Yurt dışı tanıtımımızda tamamen merkeze Troya'yı aldık. Bunun bir önemli özelliği de şuydu. Özellikle bu sene temeller 2013 yılında atılmış olan hemen Troya Ören Yeri'nin içinde bir müze yaptık bakanlık olarak. Ve biz bunu dünyanın, Türkiye'nin dünyaya armağanı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü o kadar güzel bir müze oldu ki bu. Ben anlatırken bile size heyecanlanıyorum. Çünkü 10 gün önce oradaydım. O muhteşem eseri görünce müzemizin açılışı bu arada çok yaklaştı. Bütün çalışmalar sona geldi.
Tarihi verebiliriz. Yakınsa eğer.
Çok yakın. Sayın Cumhurbaşkanımızın açacağı bir müze olacak bu. Dediğimiz gibi Türkiye'nin dünyaya armağanı olacak. Hı hı. Bu müze. Türkiye'nin en güzel müzelerinden bir tanesi olacak. Bu müzenin şu anda teşhir tanzim çalışmaları bakanlığımız yetkililerince, arkadaşlarımızca son noktaya doğru geldi. Zannedersem çok kısa bir zamanda ziyaretçilerimize açılabilecek. Hı hı. Ve daha sonra tarihi çok kısa bir zaman diliminde de belirlendikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından resmi olarak açılacak bu müze. Ama ben şimdiden şunu söyleyebilirim. Çanakkale destinasyonumuz ve özellikle Troya Ören yerimiz ve de özellikle bakanlığımızın açacağı bu müze çok ilgi görecek. Çok ilgi görecek. Çünkü bizler bu heyecanla doluyuz şu anda bakanlık olarak. Bunu tüm Türkiye ile ve tüm dünya ile paylaşmak istiyoruz. Bunun çok küçük bir göstergesi belki ama bu müze olacak ama çok büyük anlamlar taşıyacak.
Harika. İnanın ben de çok heyecanlandım sizi anlatırken Sayın Önal. Son dakikalarımız, son olarak eklemek istedikleriniz olursa turizm adına, turizmin gidişatı adına dinleyicilerimize ulaştırabiliriz.
Tabii ülkemiz çok önemli. Büyük bir turizm ülkesi. 2018 yılı da turizm açısından çok güzel bir zaman yaşıyoruz şu anda. Yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre %25 oranında turist sayımızda artış var. İnşallah bu yıl 40 milyonu geçen misafir ülkemizde ağırlamış olacağız. Ama tabii ki bu yeterli değil. Sayın Bakanımızın önderliğinde kendilerinin ifade ettiği gibi bizlerin 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefimiz vardı ama Sayın Bakanımız bunu gayri safi milli hasıladan elde edilen, daha doğrusu turizmin gayri safi milli hasılamızdaki %4'lük oranını %8'e çıkaracağız gibi yeni bir söylemle ortaya koydu ki bu bizim bundan sonraki aşamada hem destinasyonlarımızı çoğaltmak, hem pazarlarımızı çeşitlendirmek, hem de ürünlerimizi, katma değeri yüksek ürünlerimizi oluşturmak noktasında bakanlığımıza ve turizm sektörümüze çok güzel bir perspektif kazandırıyor. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hepsine bakanlığımız adına ve şahsım adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür
ederim.
Eksik
olmayınız. Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürümüz Sayın İrfan Önal'la Çin'de 2018 yılında Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleşen etkinliklerden ve turizm çalışmalarından bahsettik. Verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir müzik arası, sonrasında diğer konuğumuzu buluşturacağız sizlerle.
Değişmiş gördüm bu defa seni. Dertler yıpratmış koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de, sen ne dersen de, değmez bu dünya. Yıllar geçermiş geçsin, ruhumuz genç ya.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir telefon konuğumuz olacak. Sizlere bugün matematik kaygısıyla ilgili, o kaygıdan nasıl kurtulabiliriz? Bu konuyla ilgili deneyimlerini, bilgilerini paylaşacak değerli konuğumuz. MEF Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Taylan telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba Didem Hanım. Siz tam eğiticilerin eğitimi üzerine görev yapıyorsunuz aslında. Matematik kaygısı üzerine konuşacağız ama bugün de çocuklarımız birinci sınıflar ilkokula başladı. Ortaokul birinci sınıflar da yine bugün itibariyle okullu oldular. Lise birinci sınıflarımızda. Yani bu matematik kaygısıyla tekrar başa çıkmak zorunda kalacaklar. Uzun bir yaz tatili sonrası okulların açılması vesilesiyle biz de bugün bu konuyu sizinle konuşmak, dinleyicilerimize ulaştırmak istedik. Matematik kaygısı nedir diye başlayalım mı?
Tabii, memnuniyetle. Bugün çok heyecanlı bir gün gerçekten. Okulun ilk günü. Öncelikle tebrik ediyorum öğrencilerimizi. Matematik kaygısı şöyle, pek çok değişik şekilde tanımlanıyor ama genelde panik duyguları, hoş olmayan fiziksel belirtiler işte. Ellerde terleme gibi, nabzın hızlı artması, soluğun hızlı alıp verilmesi gibi hoş olmayan duygular, matematikle ilgili olumsuz tutumlar, matematiğin işe yaramadığı gibi inançlar ve daha da kötüsü matematikle ilgili matematiğe karşı düşük motivasyonla beraber geliyor matematik kaygısı. Hı hı. Ve bu aslında onların, öğrencilerin İleride matematikle ilgili kariyer seçeneklerini göz ardı etmelerine de sebep olabiliyor. O yüzden küçük yaşlardan itibaren dikkatle eğilmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Zaten genelde çok okulun ilk yıllarından başlıyor. Böyle.
Şimdi kaygı kelimesi çok derin bir kelime ama matematikle bir araya geldiğinde işin içine sanıyorum matematiğin o psikolojik kısmı giriyor. Sizin anlattıklarınızdan öyle anladım. Hani neden matematik özelinde bu kaygılar oluşuyor? Neden hani bir başka derste değil de matematik bu kadar kaygı yaratıyor çocuklarda?
Evet, güzel bir soru sordunuz. Matematik genelde daha çok hızla eşleştirildiğinden belki matematik başarısı ve zamana karşı yarış oldukça yanlış bir şekilde maalesef özdeşleştiriliyor. Yani ne kadar hızlı yaparsanız, maalesef bizim gibi test kültürünün olduğu ülkelerde, hı hı, bu daha çok tetikleniyor. Bir sorunun, işte bir hesaplamanın ne kadar hızlı yapıldığı sizin matematikte ne kadar başarılı olduğunuz anlamına geliyor gibi bir inancımız var maalesef. Hı hı. Ama aslında matematik daha çok derin düşünmeyi gerektiriyor. Bu da aslında zaman isteyen bir süreç. Bu aslında zaman kısıtlaması olması ve matematiğin hesaptan ibaret olması, anlamlandırılamaması.
Biraz soyut mu geliyor acaba çocuklara?
Evet, evet. Belki günlük hayattan örneklerle öğretilmediği için de olabilir. Hı hı. Yani bize anlamsız gelen şeylere karşı biz kaygı duyarız genelde. Hı hı. Ya da işe yaramadığını düşündüğümüzde, ne yaparsak yapalım zaten anlam veremeyeceğiz, zaten ezberlememiz gerekiyor. Ya da şöyle bir tutum da var, bende matematik kafası yok gibi. Yani evet, matematik, evet, kafası var ya da yok. Bu da matematikle ilgili belki mitlerden en önemlisi. Hı hı. Yani ben ne yaparsam yapayım, ne kadar çabalarsam çabalayayım, zaten başarılı olamayacağım duygusu kaygıyı çok tetikleyen bir faktör. Öğretmenlerin tutumu, velilerin tutumu bununla ilgili. Genelde hatta veliler, özellikle annelerin tutumu çok önemli. Örneğin annelerin işte ben de matematikte iyi değildim demeleri maalesef çocukları olumsuz yönde etkiliyor. Bende de matematik kafası yoktu gibi. Halbuki daha çok çabalamaya odaklanmak, yani yetenek değil de bu aslında yetenekten ziyade zorluklar karşısında inatla durabilmek, sabretmek, derin düşünebilmek, odaklanabilmek. Matematiksel beceriler daha çok bunlarla ilgili. Örüntüleri fark edebilmek, tüme varım tümden gelin, bu tip zihinsel süreçlerle meşgul olabilmek. Ama biz matematiği daha çok hesaplamalardan ibaret olarak sunduğumuz için çocuklara bunu hızla özdeşleştiriyorlar ve işte çarpım tablosunu ezberlemek örneğin.
Yani buna hızlı matematiksel cevap,
evet, ya da formüller. Matematiklerin formüllerden ibaret olduğunu düşündürtmek çocuklara, çocuklarda kaygıya neden olabiliyor.
Evet, çünkü her şeyi bir formüle oturtmaya çalışıyor çocuk. O kadar mesela analitik düşünme durumlarından bahsettiniz ki bütün o analitik düşünceleri bir kenara bırakıp ben birebir bu formülü ezberlemek zorundayım. O formülü ezberlediğimde ancak başarılı olurum algısı yaratılıyor. Fakat çocuk formülü ezberliyor ama işte ben yine de başarılı olamıyorum düşüncesi de o formülle bağdaştıramadığı problemlerden kaynaklanıyor. Peki çocuk gerçekten o anlamda hani eğitim sürecinde başaramamasının sebebi o formüller mi? Yani nasıl çocuğa matematiği sevdirecek öğretmenler? Ne yapmalılar? O analitik düşünme becerisini nasıl ona ulaştırmalılar?
Sınıfta belki daha çok öğretmen merkezli değil de öğrenci merkezli olduğumuzda öğrencilerin fikirlerini, değişik çözüm yöntemlerini ortaya çıkarmayı başardığımızda, yani sınıfta öyle bir kültür oluştururuz ki öğrenciler kendilerini rahat hissedebilirler. En önemlisi de hata yapmaktan korkmayan öğrencilerimizin olması. Yani öğrenciler yetiştirebilmek, öyle bir kültür, sınıf kültürü yaratabilmek öğretmenler için sanırım. Bunun için de öğretmenlerin buna gerçekten inanmaları gerekiyor. Her öğrencinin matematiği yapabileceğine. Yani en azından bazı etkinliklerde belki herkes aynı düzeyde yapamayabilir ama öyle etkinlikler yaratmalıyız ki, ya da kullanmalıyız ki öğretmenler olarak hem her çocuğun ilgisini, sınıfımızdaki çocukların ilgisini çekebilmeli, hem de daha düşük seviyedeki öğrencilerin de bir yerinden o etkinliğe katılmaları gerekiyor. Yani belki daha başarılı öğrenciler sonuna kadar gidecekler etkinlikte, çok farklı yönlere gidecekler. Ama en azından bütün sınıf bir şekilde o etkinliğe katılabilmeli. Onun dışında öğretmenlerin yine zaman ve sonuç odaklıdan ziyade daha sürece odaklanmaları ve daha kısa sürede problem, çok sayıda problem çözmek yerine problemi anlamaya yönelik sorular sormaları ve her çocuğun belki farklı şekillerdeki çözümlerini, problemlerle ilgili düşüncelerini paylaşmalarını sağlamaları, bunları çok yargılamadan dinlemeleri ve geri dönüt verdiklerine de bunu gerçekten öğrencinin ilerlemesi için verdiklerine, bunu samimi olarak öğrencilere yansıttığınızda öyle bir kültür oluşturabiliyorsunuz. Tabii yani bu zamanla gelişen bir şey, bir günde, bir haftada değil ama belki eğitim yılının ilk haftalarındayız. Güzel bir fırsat olabilir bunları düşünmek. Daha çok neden, niçin soruları sormak. Ya da sadece başarılı öğrencilere odaklanmak değil de bütün sınıfın katılabileceği etkinlikler, onlara günlük hayatla ilişkilendirilebilecekleri örnekler sunmak. Bunlar yararlı olabilir.
Evet, öğretmenler bazında konuştuk. Peki bir de veliler açısından bakalım. Çocuk hani dediniz ya, o cümleyi kullandınız, kafam almıyor matematiği dediğinde. Anne baba sen zaten matematikten anlamazsın, ben de anlamıyorum, anlamıyordum. Sen de benim çocuğumsun, sen de anlamazsın gibi bir yaklaşımda bulunmasınlar demiştiniz. Peki nasıl yaklaşsınlar? Çocuk eğer matematikte başarılı olamadığını söylüyorsa, velilere aslında çok önemli görevler düşüyor. Ne yapmalılar?
Daha çok çabalarını takdir etmelerini öneriyorum. Yani işte sen kaç aldın ya da hani sınavdaki notunu değil de sen gerçekten çabaladın ya da belki bazı problemlerde yardımcı oluyorlar çocuklarına evde problem çözerlerken. Aa sen işte 3 çarpı 4'e işte 12 değil de işte 7 dedin. Tabii bunu belki yapmaları daha zor ama... Niye 7 dedin? Çünkü bunu belki toplamayla karıştırdın. Ama aslında yani bunu neden yaptığını biliyorum. Bu hatayı neden yaptığını anlayabiliyorum ama şöyle de düşünebilirsin gibi geri dönütler vermek. Yani biraz daha çocukla o empatiyi kurabilmek. Yargılamamaya çalışmak en önemlisi. Yani sadece sınav notuna göre. Çünkü gerçekten bunlar matematiğin özellikle çok işlemlerden ibaret olarak öğretildiği sınıflarda matematiksel düşünmenin çok gerçekleşmediğini görebiliyoruz ve matematikçi olmak demek aslında az önce bahsettiğimiz gibi yani işlemlerden ziyade işlem yapabilmek ya da işte hesaplamalar yapabilmekten ziyade matematiksel düşünme becerilerinin kazanılması. O yüzden ana odaklanmakla ilgili egzersizler, bununla ilgili programlar var ya da gerçekten çabalamaya odaklanmak, yani verdiğin emeğe odaklanmak, matematiğin sonra belki günlük hayatta nasıl kullanıldığına odaklanmak. Yani belki günlük hayat, özellikle küçük çocukları olanlar için hani alışverişe çıktıklarında bununla ilgili hani matematiğin nerelerde olduğuna, işte mesela yüzde hesapları, işte indirimler, mesela mağazalardaki indirimler, bu tip şeylerde ya da işte alışveriş yaparken nerelerde kullanıyoruz matematiği? Bunu belki matematiğe gerçekten ihtiyacımız olduğunu belki hissettirmeleri ve matematik kafası olan diye tabir edilen hani işte matematikçiler çok farklı insanlardır, işte matematikçiler hiç hata yapmaz,
çok aşırı zekilerdir, biz o kadar zeki değiliz gibi düşünceleri işte, koymamak lazım çocuğun aklına, değil mi?
Evet, yani matematikçiler hiç hata yapmaz gibi bir şey yok zaten. Hata yapmak gerçekten hata yapabilmek aslında bizi geliştiriyor.
İnsana mahsus zaten hata yapabilmek. Evet. Bunu kabullenmek evet. lazım belki de.
Evet. Yani gelişim odaklı bir inanç sistemiyle büyütebilmek çocukları.
Evet. Peki çocuk kendi kendine bu kaygıyı yenebilir mi? Yani mutlaka birinden yardım almak zorunda mıdır? Yoksa hani çocuk da kendi başına bir birey olduğunu fark edip bu matematik kaygısından kurtulabilir mi?
Yani önce farkında olması, belki eğer farkındaysa o zaman belki daha kolay olabilir. Ama genel olarak özellikle okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlığı birimine ve matematik öğretmenlerine önemli rol düşüyor. Yani yardım alması tabii ki çok daha iyi olur. Ama en önemli şey tabii ki farkında olması. Belki veliler de bunun farkına varıyor olabilirler. Farkında olmakla pek çok şey gelişiyor. Bizim yani hali hazırda olan çok program yok. Bizim bir TÜBİTAK'tan onaylanmış, bitirdiğimiz bir projemiz vardı MEF Üniversitesi olarak. Bilinçli farkındalık yoluyla çocukların matematikle ilgili özgüvenlerini arttırmak ve matematik kaygısını azaltmakla ilgili bir program yapmıştık. Orada öğrencilerin ana odaklanma becerilerine, konsantrasyon becerilerini iyileştirme adına aktivitelerde bulunmuştuk. Ama en önemlisi, en başında başladığımız, onların matematikle ilgili yanlış inançları, matematiksel mitler de diyebiliriz bunlara. Matematik mitleriyle ilgili inançlarını ortaya koymaktı. Sonra bunu kendi aralarında fark ettiler. Mesela pek çoğu işte matematik kafası diye bir şey vardır ve bende yoktur diyebiliyordu. Ya da pek çoğu matematikçiler asla hata yapmaz. Ama ben yapıyorum, o yüzden matematikçi olamam gibi. Bunun farkına varmaları ve aslında hani bunları çürütmekle başladı. Sonra matematik problemlerini çözerken vücutlarında beliren fiziksel tepkiler, bunları paylaştılar. Ya da matematikle ilgili bir problem için tahtaya kalktıklarında nasıl hissediyorlardı? İşte bazısı belki midesinde kramp hissediyordu. Bu eğitim verdiğimiz çocuklar genelde matematik kaygısı yüksek olan çocuklardı. Ya da kalp atışlarının hızlandığını hissediyorlardı. Ve bunun performanslarını olumsuz yönde etkilediğinin farkındalardı. Bu farkındalıktan sonra hani daha yargısız olmayı öğrenme sonraki süreçlerde. Kabullenme, evet hızlı nefes alıp veriyorum ama nefesimi kontrol edebilirim. Nefesime odaklanabilirim. Gibi. Sonra nefes egzersizleri yapıyorduk. Sonra işte matematik problemleri çözerken mesela ne hissediyorlardı? Hissettiklerini yazmaları. Belki bunu evde kendileri yapabilirler. Şimdi velilere belki bir öneri olabilir. Yani vücutlarında meydana gelen olumsuz duyguları ya da kafalarından geçen endişeleri yazabilirler. Bu da kanıtlanmış bir yöntemdir aslında. Bunları kağıda dökmek de kaygıyı azaltan küçük bir şey olabilir ve dik oturmak, dik bir postür, doğru nefes almak, bunların hepsi ana odaklanmayı, bizi ana getirmeye, yani önümüzdeki işte sınavımıza ya da tahtadaki probleme odaklanmak için küçük küçük araçlar hep.
Evet. Sayın Taylan, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Mini mini birler okula başladı. Ortaokul birler ve lise birler de yeni bir eğitim öğretim dönemine başladılar. Hepsine başarılar diliyoruz. Ve siz de inşallah bu söyledikleriniz ve anlattıklarınızla hiçbir kardeşimizde o matematik kaygısını görmeyiz. Ve matematiğin bir öcü gibi görünmesinden en azından kendilerini soyutlayabilirler diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Umarım. Ben çok teşekkür ederim fırsat için.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. MEF Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Taylan'la matematik kaygısını konuştuk. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve ben Sezin Zor. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.